Ayrım 28 Dönüş Yolu Erik Maria Remarque Sayfa 289 Erik Maria Remarque'la Burhan Arpat'ın röportajı 1. Kısım İtalyan İsviçre'sinin en güzel köşelerinden biri olan Büyük Göl, Maggiore Gölü kıyılarındaki villasında yaşını hiç göstermeyen, ortalamadan uzun boylu ve sağlam yapılı bir erkek, rahat ve imrenilecek bir ömür sürmektedir. İsviçre turizm ilanlarının Akdeniz iklimi diye övdüğü Tessin kantonundaki bu sessiz ve barış dolu villayı bütün çevre halkı bilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarının çoğunu burada geçiren bu eski Avrupa yurttaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni uyruğu, Alman yazarı Erik Maria Remarque'ı İsviçreliler biraz da kendilerinden bilirler. Parlak bir Ağustos güneşi altında pırıl pırıl sokakları, renk renk çiçekleri, hepsi birbirinden şirin villalarıyla insanın yüzüne gülen Ascona'da bindiğim taksi Porto Ronco'ya vardığında Alman yazarı Remarque'ın adresini acaba biliyor musunuz diye çekinerek sormuştum şoföre. Karşı yönden gelen özel bir otomobilin içindeki adamla sert ağız dalaşını yeni bitirmiş olan İsviçreli şoför, herif tıpkı bir Alman gibi küfrediyor dedikten sonra bana dönerek, Batı cephesine yeni bir şey yokun yazarı Remarque mı dedi. Elbette bilirim. Ne diye doğrudan doğruya adını vermediniz de yolu uzattık. Onu burada kim tanımaz? O gerçek demokrat bir Almandır. İkinci kısım Eserleriyle bunca yıldır tanıştığım büyük Alman edibiyle aynı günün akşamı Ascona'da hepsi pırıl pırıl ve iç açıcı olan büyük göl kıyısında sıralanmış lokallerden birinde bir saate yakın oturduk. İtalyan İsviçre'sinin bu barış dolu sessiz köşesinde güneş batmak üzereydi. Karşı dağlara ve kıyılara günün son ışıkları düşüyordu. Özel spor uçaklar havada süzülüp kayboluyor ve az sonra bir başka yerden yine ortaya çıkıyordu. Buluşmak üzere sözleştiğimiz lokanda Müller'in masaları yavaş yavaş dolmuştu. Büyük gölde gezi seferleri yapan küçük vapurlardan biri Ascona iskelesine yolcu boşaltıyordu. Kıyıdaki ağaçların altında park etmiş otomobillerin arasına ne zaman sokulduğunu fark edemediğim siyah bir Jaguar spor arabanın kapısı açıldı ve benekli kravatlı bir erkek kaşlarını hafifçe kaldırıp çevreyi göz ucuyla süzerek lokanda Müller'e yaklaştı. Üçüncü kısım. Büyük Göl'ün büyülü bir Ağustos akşamında bir saate yakın konuştuk. Türkiye'den, telif haklarından, yeni eserinden, birkaç hafta sonra Berlin'de oynanacak ilk piyesinden, edebi çevirinin güçlüğünden, yazarla çeviren arasında bir düşün ve görüş birliği zorunluluğundan söz ettik. Ben ve o rastgele konuşuyorduk. Zaman darlığı yüzünden konudan konuya atlıyorduk. Konuşmamız fragmanlar olarak sürüyordu. Remarque kalın ve sıcak bir sesle kendine güvenerek konuşuyordu. Garsonun bıraktığı birayı içerken villasında buluşmadığımız için özür dileyerek dün gece ve bugün bu saate kadar yeni romanımın son düzeltmelerini yaptım dedi. Editörüm basım işinin bir an önce bitmesini istiyor. İlk piyesim de önümüzdeki ay oynanacak. Fakat yine beklerim. Gelecek sefer bol bol görüşürüz. Konuşma dönüp dolaşıp yine çeviri üzerinde karar kıldı. Remarque edebi eser çevirmenin büyük bir para geliri sağlamadığını iyi bilirim dedi. Bunun daha çok manevi yanı olduğu su götürmez. Ben eserlerimi elle yazar ve sonradan sekreterime dikte ederim. Bu iş için sekreterime ödediğim para aynı romanımın İsviçreli çevirmeninin aldığı paradan çoktur. Remarque birkaç masa ötemizde bize arkası dönük oturan uzun boylu birini gösteriyordu. Romanlarını İsviçre Almancasına o çeviriyordu. Ceketinin kollarından zaman zaman çıkan gömleğini hafifçe iterek 20'den fazla çevirmenim var diye devam etti. İngiliz ve Amerikan çevirmenlerimin çalışmalarını basılmadan gözden geçiriyorum. Yanlışlara ve yanlış anlamalara rastladığım çok oluyor. Ben elimde olmadan iyi ki Türkçe bilmiyorsunuz deyince gülümsedi. Yok canım siz iyi Almanca konuşuyorsunuz. Oysa ben İngiliz ve Amerikan çevirmenlerimle İngilizce konuşurum. İyi bir çeviri için hele benim romanlarımın başarılı çevrilebilmesi için konuşma dilini bilmek gerekir. Benim kısa cümleli üslubumun çeviri için çok kolay olduğunu sananlar vardır. Geçen yıl Bayan Thomas Mann böyle söylemişti. Oysa bu çok yanlıştır. Çünkü bir cümlenin havasına varamaz da kelime kelime çevirirseniz kopuk ve ayrı kalır. Hele aradan en önemsiz görünen bir sözü ya da deyimi atarsanız bütün anlam değişebilir. Çünkü ben her kelimeyi gerekliliğine iyice inandıktan sonra kullanırım. Oysa aynı şeyi değişik kelime ve cümlelerle tekrarlayan yazarlardan bir kelime, hatta bir cümleyi atmak pek önemli olmayabilir. Dördüncü kısım. Büyük gölün gri lacivert sularına ay ışığı vurmuştu. Vakit çabuk geçivermişti. Saatlerimize baktık. Ben trene yetişecektim. O yakın dostlarıyla baş başa oturup kaç günlük çalışmanın yorgunluğunu çıkaracak ve belki de sabahlayacaktı. Remark Burhan Arpa'da en iyi dileklerimle diye imzaladı. Batı cephesinde yeni bir şey yok romanının eski bir baskısını uzattı. Gri mavi gözleri ışıldıyordu. Elini verirken Türkiye'ye geleceğim dedi. Belki önümüzdeki yıl, belki daha ileride. Yeni romanımı size gönderirim. Kalktı, garsona bir masa ayırttı gece için. Az ötede oturan İsviçreli çevirmenine doğru yürüdü. İstanbul'dan getirdiğim bir şişe kulüp rakısıyla bir paket sipahi ocağı sigarasını gülerek gösteriyor ve bir şeyler anlatıyordu. Beşinci kısım. Beni Ascona'dan Locarno'ya götürecek otobüsü bekliyordum. Yakındaki bir gazinonun önünde bizim eski Tluat tiyatrolarında olduğu gibi kapıda müşteri çağıran bir caz grubu İstanbul Not Constantinople çalıyordu. Batı cephesinde yeni bir şey yok yazarının çoğu romanlarında göze çarpan çocuksu bir yanıyla karşılaşmıştım. Öğleye kadar birçok telefondan sonra nihayet sesini duyabilince daha önce mektuplaşmamızı hatırlatmıştım. Kalın sesiyle bugün buluşamayacağımızı, çok yüklü olduğunu belirtmişti. Sonunda yanımda getirdiğim rakı ve sigarayı nereye bırakabileceğimi sorunca gülmüş ve "Akşama kadar kalabilirseniz lokanda Müller'de buluşalım." demişti. Otobüs Locarno'ya doğru hızla yol alıyordu. İstanbul Not Constantinople'un ezgileri silinivermişti. Fakat mavi gözlerin ışıltısı, kalın sesin yumuşaklığı hala kulaklarımdaydı. Altıncı kısım. Bu karşılaşmanın üzerinden yıllar, daha doğrusu 14 yıl geçti. 1970'te 3 haftalık bir Almanya gezimde Osnabrück'e uğradım. Remark'ın doğduğu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği, savaşa katıldığı, Birinci Dünya Savaşı sonrasını yaşadığı ve hemen her romanında yer verdiği Osnabrück'e. Osnabrück'e bir öğle üzeri vardım. Cumartesiydi, hava pusluydu. Fakat kaldığım küçük otel sevimliydi ve yeşillikler içindeydi. Bomboş sokaklarda bir süre dolaşmış, yorulunca otele dönmüştüm. Bir not buldum. Herr Hans Gerd Rabe saat 5'te beni çaya bekliyordu. Adres de yazdırmıştı. Reisnerstraße 11 numarada oturuyordu. Önce pek istemedim, yorgundum. Telefonu açtım ve pazara gelsem diye rica ettim. Telefonun diğer tarafındaki ses "Gelin, gelin" dedi. "Yorgunluğunuzu burada çıkarırsınız." Hans Gerd Rabe ve sevimli eşi beni 40 yıllık tanışlarmışız gibi karşıladılar. Hazırlanmış masaya buyur ettiler. Hans Gerd Rabe, Erich Maria Remark'ın okul ve ilk gençlik arkadaşıydı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında çalkantılı ve tedirgin Almanya'sında yıllarca arkadaşlıkları vardı. Osnabrück gazetelerine tiyatro eleştirileri yazmışlardı. Arkadaşlık bugüne kadar sürmüştü. Remark'ın "Sevgili Hans" diye başlayan yüzlerce mektubu dosyalarla önümdeydi, çoğu el yazısıyla. Okul, savaş ve ilk gençlik yıllarından sonra yolları ayrılmıştı. Remark kısa süren köy öğretmenliğinden sonra Osnabrück'ten uzaklaşmış, gazetecilik, yayın evi danışmanlığından sonra Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanıyla dünya çapında bir yazar oluvermişti. Berlin'de başlayan bu yepyeni hayat, Nazi yönetimi yüzünden yurdunu bırakmasından sonra Avrupa'nın büyük şehirlerinde sürmüş, Remark daha sonra ABD'ye geçmişti. Hans Gerd Rabe hep Osnabrück'te kalmıştı. Öğretmenliğinin yanı sıra yazarlığını sürdürmüş, şehrin gençlik ve kültür alanlarında verimli çalışmalar yapmıştı. Bunların en ilginci Remark'la ilgili dosyalardı. Remark'ın romandaki kişilerin kim olduğunu bulmuş, hayatta kalanlarla mektuplaşmıştı. Remark'ın hayatı üzerine yazdıklarını toplamıştı. Kahvelerimizi içerken bunları bana kısa kısa cümlelerle ve konudan konuya geçerek anlatıveriyordu. Bir ara Dönüş Yolu romanındaki Teğmen Rahe'de benim dedi. Fakat görüyorsunuz yaşıyorum. Oysa adı geçen Teğmen romanın sonuna doğru eski bir savaş alanında beynine bir kurşun sıkarak canına kıyar. Remark'ın bu romanı savaş sonrası dünyasıyla uyuşmazlığa düşen eski askerlerin bunalımını gösterir. Teğmen Rahe bunlardan biridir. Hans-Gert Rabe, 1. Dünya Savaşı'nda havacı olarak da büyük yararlılıklar göstermişti. Demir haç nişanının 1. rütbesini almıştı. Fakat şimdi nişandan falan hoşlanmaz olmuştu. Osnabrück Senatosu büyük kültür adamı Justus Möser adına bir plaket verir her yıl. Osnabrück'te doğmuş ve çeşitli kültür ve sanat alanlarında ün yapmış kişilere. Birkaç yıl önce Remark'a da verildi. Hastalığı o yıllarda başlamıştı. Törende bulunmak için buraya gelemeyince bizler İsviçre'ye, Porto Ronco'ya gittik. Küçük ve sevimli villasında bizi heyecanla karşıladı. 30 yıldır birbirimizi görmemiştik. Ötekiler gittikten sonra da bir süre baş başa konuştuk. O anı yaşar gibiydi. Eşinin yüzü de sevinçli ve mutluydu. Kahvesinden bir yudum alırken, ''Bana da vermek istediler Möser plaketini ama istemedim.'' dedi. Anlamamış gibi yüzüne baktığımı görünce açıklama yaptı. ''Savaştaki yararlılıklarım için demir haç nişanı aldım. İmparator ve Hindenburg'un çağrısı olarak özel yemekte bulundum. Sonra Amerikalılar bu nişanımı söküp aldılar. Bundan böyle hiçbir nişan istemem.'' Ertesi gün sabah 10.30'da otelde beni buldu. Bir süre sorguya çekti. Kimliğim üzerine, Remark'la ilgilenmemin nedeni üzerine. Sonra gelin şimdi şehri gezdireyim size dedi çıktık. Yağmur dinmişti. Güneş bulutları yeni yeni aralıyordu. Sokaklar kalabalıklaşmaya başlamıştı. Pazar duasına gidenler kiliseden çıkıyordu. Büyük kilisenin önü en son model Mercedes otomobilleriyle doluydu. Hans-Gert Rabe yumuşak bir gülümseyişle ''Şimdi Tanrı'ya işte böyle otomobille gidiyorlar.'' dedi. Öğleye kadar şehrin eski semtlerini, sivri çatılı evlerin ve daracık sokakların yüzlerce yılın öncesindeymiş gibi durduğu yerleri dolaştık. Remark'ın Dönüş Yolu'nu yazdığı evi, yazarın bu amaçla birkaç ay kaldığı ikinci kattaki odayı gösterdi. Almanların 30 yıl savaşına son veren barış anlaşmasının imzalandığı belediye sarayının tarihi değer taşıyan görkemli salonunu da yine bu dolaşma sırasında gördüm. 7. Kısım 1932'de önce Türkçesini birkaç yıl sonra Almanca aslını okuduğum Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı romanın yazarına o günden bu yana tam 40 yıl hep yakınlık duydum. Yeni bir kitabına, kitapları üzerine yazılanlara, 20. yüzyıl Alman romanını sınıflar dışına taşıran ve yayan büyük bir sanat gücüne rağmen Alman edebiyat tarihçilerinin tutumuna kadar her şeyle ilgilendim. 11 romanının 6'sını Türkçe'ye çevirdim. Kitapları kitaplığımın en değerli romanları. Remark benim en sevgili yazarım. Savaşa karşı sadece kalemiyle ömrü boyunca savaştığı, militarizmin her biçimine karşı çıktığı, şu ya da bu çıkarcılar adına ya da falan ve filan politikacıların sinsi planlarıyla insanların insanları boğazlamasını bütün yürekliliğiyle verdiği için. Zira insanlar arasında gerçekten barış, savaşların her çeşidinin kötülenmesi, savaşın insanlık için en büyük yüz karası olduğunun yığınlara anlatılmasıyla gerçekleşebilir. Remark sorumluluğunu bilen namuslu bir yazar olarak bunu 40 yılı aşkın bir süre yaptı. Burhan Arpat, Esentepe, Aralık 1971. Kitabın sonu. 7 Ağustos 2014. Sayfa 296.